Ayrım 28. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 345. Genel olarak Sülenji ailesi Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında şatoda kalırdı. Ama o yıl general İspanya'da Angüleme dükünün yanında topçu kuvvetlerine komuta ediyordu. Kontes de kocasının yanındaydı. Bilindiği gibi Sülenji kontu Kadix kuşatmasında mesleğinde erişebileceği en yüksek noktaya gelmişti. Bu tarih 1826 yılına rastlıyordu. Bu nedenle Montcornet'in düşmanları Aguye sakinlerinin Ağustos ayındaki Notre Dame şenliklerine bu kez katılabileceklerini ve onları Tivoli'ye çekmenin kolay olabileceğini düşünüyorlardı. Doğru dedi Lupin, Rüji'ye doğru dönerek. Hadi baba öyle bir numara çek ki panayıra getirelim onu. Mutlaka tuzağa düşüreceğiz bu adamı diye devam etti. Ağustos'un 15'inde kurulan Sülenji panayırı şehrin özelliklerinden birini oluşturur ve çevredeki bütün panayırlardan daha önemlidir. Hatta il merkezindekinden bile. La Vie aux Folles'de panayır kurulmaz çünkü şehrin bayramı olan Saint Sylvester kışa rastlar. Ağustos'un 12'si ile 15'inde satıcılar Sülenji'ye akın ederler ve iki paralel çizgi üstünde tahta barakalar, gri çadır bezinden evler kurarlar. Her zaman tenha olan alan canlanır. Panayır ve şenlikler 15 gün sürer. Bu süre içinde küçük Sülenji şehri adeta hasat sonrası havasına girer. Bu şenliklerin bir gelene kadar etkisi vardır. Furşon babanın dediği gibi köylüler bulundukları yerden çok az ayrılırlar. İşleri güçleri fırsat vermez böyle bir isteğe. Bütün Fransa'da panayır alanı üstünde kurulan derme çatma dükkanların büyülü sergileri ister ihtiyaç maddesi olsun, ister fantezi eşya olsun, her çeşit malın bir araya gelmesi, başka seyir olanakları bulunmayan köyleri, özellikle de kadın ve çocukların imgelerini etkiler. Belirli tarihlerde onlara zevk ve coşku verir. Sülenji Belediyesi daha 12 Ağustos'ta La Vie aux Folles ilçesinde Sudri imzalı afişler yapıştırdı. Satıcıların, cambazların, çeşitli maharet gösterecek kimselerin korunacağını vaat etti. En zevkli gösterilerin sergileneceği ve panayırın süresini ilan etti. Bayan Tonsar'ın Vermişel'den istediği bu afişlerin son satırında her zaman şu sözler okunurdu. Tivoli renkli camlarla ışıklandıracaktır. Şehir halka açık dans yeri olan Tivoli'yi kabul etmişti. Sokar Tivoli'yi taşlı bir bahçede kurmuştu. Sülenji de böyle taşlı küçük bir tepe üstünde kurulmuştur. Burada bütün bahçeler dışarıdan toprak getirmek suretiyle oluşturulmuştur. Sülenji şarabı kendine özgü tadını bu topraktan alır. Tadı liköre benzeyen sek, beyaz bir şaraptır. Hemen hemen birbirinin aynı olan Madeira, Vouvray, Johannesburg şaraplarına benzer ve tümü de il sınırları içinde tüketilir. Sokar dans salonu vadideki köylülerin hayalini öyle bir etkilerdi ki herkes tuvalisiyle övünürdü. Paris'e gidip gelenler Paris tuvalisinin Sülenji tuvalisine tek üstünlüğü daha geniş bir alan üstüne kurulmuş olmasıdır yalnızca derlerdi. Gobertin ise Tivoli yerine sokar dans salonu demeyi yeğlerdi. Hepimiz düşünelim bunun üstüne dedi Rüju. Paris'te gazeteci sıkılacaktır sonunda. Hizmetçilerin de yardımıyla hepsini panayıra çekebiliriz. Düşüneceğim bunu. Saygınlığının büyük ölçüde azalmasına karşın Sibile, patronla panayıra gitmenin halka hoş görünmek açısından yararlı olabileceğini telkin edebilir belki. Lupin şöyle dedi Rüju'ya. Güzel kontes, beyefendiye karşı acımasız mı davranıyor? Bunu mutlaka öğrenmek gerekiyor. Tivoli'de kendisine karşı oynayacağımız oyunda bilmemiz gereken en önemli nokta budur. Bu küçük kadın madem ki Paris'i, kocasını da aşığını da idare eder dedi Bayan Sudri. Rüju şöyle karşılık verdi. Furşon, torunu Catherine Tonsar'ı döşemecinin ikinci oda hizmetçisi Charles'ın üzerine salmıştır. Çok yakında Aguye'in odalarında olup bitenleri duyabilecek duruma geleceğiz. Tam bu sırada rahibin içeri girdiğini gördü. Rahip Topen'e güveniyor musunuz? Sudri nasıl avucumun içindeyse rahip Mouchon'la rahip Topen de öyle avucumun içinde dedi Bayan Sudri. Sonra kocasının çenesini okşayarak şöyle sürdürdü konuşmasını. Küçük kedim benim, üzgün değilsin ya. Rijo alçak sesle konuşarak söze karıştı. Şu softa bozuntusu Brosset'e karşı bir skandal çıkarabilsem... Onlara güveniyorum ama bilemiyorum ki halkın aklı, papazın aklını yenebilecek mi? Sizler bilemezsiniz bunu. Ben bile o kadar budala olmadığım halde hastalandığım zaman ne yapacağımı bilemem. Gider kiliseyle uzlaşırdım herhalde. Keşke, dedi rahip. Ne yazık ki evlenmekle işlediğim hata bu uzlaşmayı engellemekte. Bayan Rüju'yu öldüremem ya. Agui'yi düşünelim şimdi biz, dedi Bayan Sudri. Evet, dedi eski Benedikten. Bana kalırsa Laviofaya'daki ortağımız bizden daha becerikli. Gobertin Agui'nin tümüyle kendisine ait olmasını istiyor ve bizi aldatacak. Köylerin tefecisi yolda gelirken Gobertin'in kendisine güven vermeyen karanlık yanları üstünde uzun uzadıya düşünmüştü. Ama Agui'ye üçümüzden hiçbirinin olmayacak, dedi Sudri. Orasını temelinden yıkmak gerekiyor. İsabet olur. Orada saklanmış altın bulunursa hiç şaşırtmaz beni bu, dedi Rüju kurnazca. Hadi canım sen de. Evet, eski savaşlarda sık sık kuşatılan, ansızın baskına uğrayan senyörler başkalarına kaptırmamak amacıyla altınlarını gömerlermiş. Bilirsiniz, sülalenin küçük kolunun son üyesi, Sülenji Otömer Markisi, Biron komplosunun kurbanlarından biri olmuştur. More Kontesi araziyi müsaadere yoluyla aldı. Ne güzel şey Fransa tarihini bilmek, dedi eski jandarma. Haklısınız, Gobertin'le anlaşmanın zamanı geldi artık. Evi deyip gevedemeyi kalkarsa duman ederiz. Şimdi artık namuslu olmayacak kadar zengin, dedi Lupin. Kendime güvendiğim kadar güvenirim ona, dedi Bayan Sudri. Krallığın en güvenilir adamıdır. Onun dürüstlüğüne inanıyoruz ama arkadaşlar arasında hiçbir şeyden gözden uzak tutulmamalıdır. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim ki Sulange'da bu işi gösteklemek isteyen birisi var. Kim o? Diye sordu Sudri. Plizu, dedi Riju. Plizu mu? Diye bağırdı Sudri. Pöh! Onun yuları Brune'nin elinde, yemliği de karısının elindedir. İnanmazsanız Lupin'e sorun. Ne yapabilir ki o, dedi Lupin. Montcorn'u aydınlatmak istiyor. Böylelikle onun himayesini kazanacak ve bir mevki elde edecek, dedi Riju. Karısının Sulange'de elde ettiğinden daha fazlasını bulamayacaktır Agüe'de, dedi Bayan Sudri. Sarhoş olduğu zaman her şeyi anlatır karısına, dedi Lupin. Vaktinde öğreniriz bunu biz. Güzel Bayan Plizu'nun sizden saklısı gizlisi yoktur, dedi Riju. Rahat olalım. Bayan Sudri, güzel olduğu kadar da aptaldır o. Onun yerinde olmak istemezdim. Erkek olsaydım iki kelimeyi bir araya getiremeyen bir kadınla birlikte olmaktansa çirkin ama zeki bir kadını yeğlerdim. Noter dudaklarını ısırarak ağzı laf yapar onun ama. Budala, dedi Rüji kapıya doğru yönelerek. Yarın sabah erken görüşelim, dedi Sudri ortağını geçirmeye giderken. Sizi almaya gelirim. Noter atını eğerlemek için kendisiyle birlikte dışarı çıkmıştı. Ona da şöyle dedi. Ha Lupin, şu bizim döşemecinin vilayette arkamızdan ne dolaplar çevirdiğini Bayan Sörgüz'ün öğrenmesini sağlayın. O öğrenmezse başka kim öğrenebilir, diye karşılık verdi Lupin. Riju Lupin'e kurnazca bakarak gülümsedi. Pardon, burada o kadar çok budala görüyorum ki akıllı birinin de bulunabileceğini unutuyordum az daha. Bunların arasında ben nasıl pas tutmadım hala şaşırıyorum doğrusu, dedi Lupin safça. Sudri'nin eve bir oda hizmetçisi aldığı doğru mu? Doğru. 8 gündür Sayın Belediye Başkanı kadına övgüler düzüyor. Ama Bayan Sudri ile nasıl alay ettiğini bilemeyiz daha. Çok erken yatmak cesaretini gösteriyor. Yarın ilgilenirim bununla, dedi köylü Sardanapal gülümsemeye çalışarak. İki kurt siyaset adamı birbirine veda ederken el sıkıştılar. Daha yeni yeni tanınmasına karşın her zaman ihtiyatlı davranan Riju geceleri yollarda bulunmak istemezdi. Haydi vatandaş, dedi atına. Bir 1793 çocuğu olan Riju ihtilale karşı hep bu şakayı yapardı. Halk ihtilallerinin en acımasız düşmanları o ihtilaller sayesinde yükselen kimselerdir. Riju babanın ziyaretleri uzun sürmez, dedi zabıt katibi Gurdon Bayan Sudri'ye. Kısa ziyaretler yapar ama esaslı ziyaretler yapar, diye karşılık verdi Bayan Sudri. Hayatı da öyle, dedi hekim. Her şeyde aşırılığa kaçıyor bu adam. Daha iyi, dedi Sudri. Oğlum daha çabuk konar servetini. Agüe ile ilgili haberler mi getirdi size, diye sordu papaz. Evet aziz rahip efendi, dedi Bayan Sudri. Bu adamlar memleketin başına beladır. Madame de Montcornet seçkin, nitelikli bir kadın olduğu halde nasıl olur da çıkarlarını daha bir biçimde koruyamaz, anlayamıyorum. Gözünün önünde bir model de var üstelik, dedi papaz. Kimmiş o? Diye sordu Bayan Sudri kırıtarak. Sulange'lar. Ha evet, dedi kraliçe bir an sessiz durduktan sonra. İşte geldim, diye haykırdı Bayan Verme içeri girerken. Yalnız geldim hem de. Bana karşı hiçbir tepki göstermeyen, hiçbir etkinlikte bulunmayan kocayı ne yapayım? Sudri Tivoli'nin kapısı önünde durmuş arabayı görünce şöyle dedi Jerbe'ye. Ne yapıyor bu Allah'ın belası Rüji Baba? Yarısı kedi, yarısı kaplan olan bir yaratıktır o. Her adımını hesaplı atar. Allah'ın belası olmak yakışıyor ona. Şişko tahsildar. Barış kahvesine giriyor, dedi hekim Gurdon. Zabıt katibi Gurdon da şöyle dedi. Sakin olun, telaşlanmayın. Kendi bildiği gibi takdis ediyor insanları. Bağırıp çağırmalar buraya kadar geliyor çünkü. Bu kahve Janus tapınağına benziyor dedi papaz. İmparatorluk döneminde adı savaş kahvesi iken tam bir sessizlik vardı orada. En saygıdeğer burjuvalar orada toplanır, dostça muhabbet ederlerdi. Sulh yargıcı, muhabbet diyor buna dedi. Ne muhabbeti be? Küçük burniyeler bu muhabbetten mi gelmişler? Papaz Topen, sulh yargıcının ulu orta kestiği sözünü şöyle bağladı. Oysa ki Bourbonlar onuruna oraya barış kahvesi adı verilir biri, her gün kavga gürültü var. Papazın bu düşüncesi, Bilboquier'den alınan görüşler gibiydi ve sık sık yinelenirdi. Bu demektir ki, Burgonya her zaman yumrukların konuştuğu bir memleket olarak kalacaktır, dedi Gerbe Baba. Bu söylediğin o kadar da kötü bir şey değil, dedi papaz. Memleketimizin tarihidir bu aşağı yukarı. Ben Fransa tarihini bilmem, dedi Sudri. Ama tarihi öğrenmeden önce bizim ortağın Sokar'la birlikte niçin kahveye girdiğini öğrenmek isterim. Şundan emin olunuz ki herhangi bir kimseye iyilik etmek için değildir, dedi papaz. Bu adamı görünce tüylerim diken diken oluyor, dedi Bayan Verme. Hekim yeniden söze girdi. O kadar korkulacak bir adam ki eğer bana karşı bir düşman olsaydı, ölse bile kendimi güvenlik içinde hissetmezdim. Kötülük yapmak için tabutundan bile çıkabilir bu adam. Döşemeciyi 15 Ağustos'ta buraya getirip tuzağa düşürebilecek olan tek kişi Rijudur, diye fısıldadı karısının kulağına belediye başkanı. Özellikle de Gobertin ve sen canım karışırsanız bu işe, diye karşılık verdi yüksek sesle Bayan Sudri. Bayan Gerbe dirseğiyle Bar Sarküzü'yü dürterek, işte söylemiştim ben, diye haykırdı. Sokar da güzel bir kız bulmuş, arabasına bindiriyor. Ta ki, diye ekledi zabıt katibi. Bay Gerbe, Bilboquier'in yazarının sözünü keserek, işte kötülük düşünülmeden söylenmiş bir söz, dedi. Yanılıyorsunuz beyler, dedi Bayan Sudri. Bay Rijou yalnızca bizim çıkarlarımız için çalışıyor. Çünkü yanılmıyorsam eğer bu kız Tonsar'ın kızı. Demek engerek yılanı toplayan bir eczacı durumunda, dedi Gerbe Baba. Hekim Gourdon, eczacımız Bay Vermin'in geldiğini görmüş gibi konuşuyorsunuz, dedi. Ve alandan geçen Sulange eczacısını gösterdi. Zabıt katibi Bay Vermin'e sık sık nükteler yapardı. Zavallı adamcağız, dedi. Şu haline bakın bir. Neresi bilgin bunun? Sulh yargıcı şöyle karşılık verdi. O olmasaydı otopsilerde çok zorluk çekilirdi. Zavallı Piguero'nun cesedindeki zehri o kadar kolay buldu ki Paris'te kimyagerler Auxerre Ağır Ceza Mahkemesi'nde biz de bundan daha iyisini yapamazdık, dediler. Hiçbir şey bulmadı, dedi Sudri. Ama Başkan Jandre'nin dediği gibi zehrin her zaman meydana çıkarılabileceğine inanılması iyidir. Bayan Vermo da şöyle konuştu. Bayan Piguero'nun Auxerre'den ayrılmakta isabet etti. Bu kadın aklı kısa, kötülük yapma gücü yüksek olan kadınlardan. Bir kocayı yok etmek için zehire mi başvurulurmuş? Kocadan kurtulmak için güvenilir aynı zamanda da masum çareler yok mudur? Benim tutumuma kim ne diyebilirmiş? İyi yürekli vermücüğüm hiç sıkmaz beni. Bu yüzden de hiçbir rahatsızlık duyduğu yok. Ya Madame de Montcornet? Baksanıza bir, nasıl geziyor tozuyor malikanesinde o gazeteciyle. Masraflarını kendisi vererek Paris'ten getirtti onu. Generalin gözü önünde de pop poplayıp duruyor. Masraflarını kendisi mi çekti, diye haykırdı Bayan Sudri. Emin misiniz, elimizde delil olsa generale yazılacak olan imzasız bir mektup için güzel bir konu olurdu bu. Bayan Verme sözünü şöyle sürdürdü. General, engelleyemezsiniz onu, mesleğini yapıyor döşemeci. Ne mesleği, diye sordu Bayan Sudri. Yatacak yer sağlıyor işte. Eğer zavallı bir yer olma bakarısını sıkacağını aynı akıllı göstermiş olsaydı şimdi sağ olurdu zabıt katibi. Bayan Sudri yanında oturan konşolu Bayan Gerbe'ye doğru eğilerek yüzünü maymun gibi buruşturdu. Bu alışkanlığı gümüş takımları gibi eski hanımından miras kalmış kabul ederdi. Yüzünü gitgide ekşiterek kaş göz işaretleriyle Bayan Vermeu'yu gösterdi ev sahibine. Bayan Vermeu Bilboquier'in yazarıyla kırıştırıyordu. Şunları söyledi kendisine. Ne rüküş bir kadın. Hal ve tavrı ne kadar bayağı. Ne biçim konuşuyor. Daha uzun süre bizim sosyeteye kabul edebilecek miyim onu? Bilemiyorum. Özellikle de şair Bay Gourdon burada bulunduğu zamanlar. Hiç sesini çıkarmadan her şeyi gözetleyen ve dinleyen rahip, işte toplumsal ahlak, dedi. Topluma yönelik bu iğneleme, daha doğrusu taşlama, o kadar açık seçik bir gerçekti ki herkes nasibini alıyordu bundan. Bir Boston partisi çevirmeyi önerdiler. Sosyetenin bütün katlarında hayat bu değil mi işte? Paris'in en yaldızlı salonlarında söylenenler buradakilerden ne fazla ne de eksik. Yalnızca tabirler değişiktir, o kadar. 28. ayrımın sonu, sayfa 356.